Biraz yüksek sesle.
Şurada benim takıldığım bir, yani takıldığım dediğim, anlamak istediğim bir yer var, öyle söyleyeyim.
Tamam. Şimdi bir saniye nesneyle ilgili olarak konuşuyoruz
evet.
Daha başta
ek bir.
Bir de yani dinleyecek olanlar için de konu temanın şeyini, ana hatlarını saltı.
Şimdi ek bir de bu paragraf nesne paragrafının
194
ek bir
paragraf 194 mi?
216. sayfa küçük maalesef.
Paragraf numarası versek evet ek bir.
Şalpık olarak alan, tanrı olarak alan bakış açısı.
Evet, evet.
Neydi, nasıl bakış
orada
açısı?
Şaltığı nesne olarak gören ve burada durup kalan bakış açısı diye yakın zamanlarda özellikle Fichte tarafından haklı olarak vurgulandığı gibi genel olarak boş inancın ve kölece bir korkunun bakış açısı.
Evet.
Hiç kuşkusuz Tanrı nesnedir. Ve dahası baştan sona nesnedir ki karşısında bizim tikel, öznel sanı ve istencimizin hiçbir gerçekliği ve hiçbir geçerliği yoktur gibi bir şeyle başlıyor, cümleyle başlıyor da benim soracağım yer orası değil de şu aşağıda gelmek istediğim nokta.
Evet.
Bu kısmı açık mı sizin için abi?
Efendim?
Sizin için şu okuduğunuz cümle açık oldu mu?
Hayır, değil.
Burada durup kalan diyor. Ben, burada takılan. Yani
kimler takılmış?
Steyan, Blank.
Hayır, bunu saltık olarak alma anlamında takılan. Yani nesneyi
saltık olarak.
Fikri buraya mı oturuyor istiyor Aziz Bey?
Kısa. İstersen bu tarafa al. Yani çok şeyse. Bakanlar. Tamam. Şimdi.
Fikri buraya mı oturuyor?
Formül. Efendim?
Fikri böyle mi?
Şey yapıyor.
Hayır. Fikri.
Yani Fikri tarafından haklı olarak vurgulandığı gibi diyor. Yani. Genel olarak boş inancın ve kölece bir korkunun bakış açısıdır.
Fichte de eleştirmiş yani evet. Bu bakış açısını.
Evet.
Kimlerdi acaba nesneyi saltık olarak alanlar?
Şey, Marksistleri falan mı?
Özdek o. Nesne, Özdek'ten Marksist.
Şimdi nesne
zaten soracağım soruya Levent bir tarafından dokundu şimdi.
Evet,
şu alttaki noktaya gelmek istiyorum. Şöyle ki, bundan önceki cümleyi okuyayım, belki açıklayıcı olur. Nasıl din ve dinsel tapınma, öznellik ve nesnellik arasındaki karşıtlığın yenilmesinden oluşuyorsa, bilimin ve özel olarak felsefenin de bu karşıtlığı düşünce yoluyla yenmekten başka bir görevi yoktur. Bilgide önemli olan nokta, genel olarak bize karşı duran nesnel dünyayı yabancılığından sıyırmak, söylene geldiği gibi onda kendimizi bulmak, nesnel olanı en iç kendimiz olan kavrama dek izlemektir, diyor. Şimdi çizdiğim noktaya geldim. Bu noktaya dek gelen tartışmadan öznellik ve nesnellik arasındaki karşıtlığı sürekli ve soyut bir karşıtlık olarak görmenin nedenli büyük bir yanlış olduğu ortaya çıkar. Evet. İkisi de baştan sona eğitişimseldir.
Evet,
takıldığım nokta bu.
Nesne öznerlik.
İkisi de baştan sona eğitişimseldir.
Nesnellik öznerliği, öznerlik de nesnerliğe
evet.
Geçer.
Şimdi, nesne içinde eğitişimseldir.
Neydi? Nesnenin eğitişimsel olmasının...
Şimdi,
ondaki özner yan ve onun kavramsal olan yani, ve özne, fiziksel olan,
yani,
kişisel olan.
Özne kavramsal olarak ustaki eğitişimselliği anlıyorum da, nesnedeki eğitişimsellik, nesnede eğitişimsellik dediğimiz zaman, o zaman nesne özdekten bağımsız bir şeyden mi bahsediyoruz nesne diye? Özdek yok mu nesnede?
Nesne orada yalnızca özdek anlamında değil büyük olsa da yani biz...
Ben de o noktayı açmak istiyorum zaten çünkü geleceğim şey şu. Eğer nesnede, burada çünkü söylediği şey... İkisi de baştan sona eğitimseldir. Yani nesne de
öznedir. Ya da nesnellik ve öznellik.
Öznenin ussal veya kavramlar anlamında, kavramlar bağlamında eğitimsel olduğunu zaten biliyoruz. Üzerinde çalıştığımız gibi. Ama nesnenin eğitimselliğinden kastı nedir? Nesnenin eğitimselliği eğer özdekten de söz ediyorsak...
Yok, özdekten değil. İlk satırda yani şey diyor ya...
Özdekten nesnen... değilse şayet özdekten bağımsız bir nesneden mi söz ediyoruz burada?
Şimdi nesnenin ne olduğunu...
Tabii, bir kere nesne özdekle alakalı bir şey değil.
Evet, nesne...
Onu açalım yani.
Onu konuştuk, pardon. Sizin olmadığınız bir oturumda galiba.
Nesne mi? Nesne mi?
Evet. O ikinci yarıda şey yaparız. Peki, öpeceğim. Şimdi nesne... Bu özdek değil. Bir kere doğal bilincin en büyük yanılgısı ya da ön yargısı nesneyi duysal, fiziksel olarak almak.
Ah şu doğal bilincimiz.
Duysal değil. Ya da doğal değil. Yani doğal olan nedir?
Oraya gelmemişse niye tersine yapıyoruz ki?
Doğal olan aslında özdek nesne olabilir. Fiziksel olan nesne olabilir. Doğal olan nesne olabilir.
Tüm nesneyi kapsamıyor.
Ve tinsel olan da nesne olabilir. Yani nesne bütün bu belirlenimleri kapsayabilir ama nesne eşittir özdek demek doğru değil.
Buradaki aldığımız bağlamda o değil tabii. Yani.
Tamam.
Yani nesne dediğimiz tamam, zaman yani, bu bir nesne. Bu bir şey. Nesne. Bu bir bunun tözü var. Onun dışında bu bir cisim ve yani nesne dedik, cisim dedik, değil mi? Bunların hepsini söyleyebiliyoruz. Şey dedik, başka bir şey de diyebiliriz, Dasein da diyebiliriz buna. Hatta en dibe inerek varlık da diyor insanlar. Yani bu bir varlıktır dendiği zaman o da şey, kabul. Yani gündelik konuşma içinde kabul. Ama şey nedir, ondan sonra cisim nedir? Özdek nedir falan ve en sonunda nesne nedir? Yani önce nesneyi incelerken Hegel o nesne kavramının aslında bugün onu biz öne almalıyız. Yani nesne Hegel de diyor şeyle karşılaştırıyor, şeyle karşılaştırıyor, tözle karşılaştırıyor, bir iki şeyle daha karşılaştırıyor.
Daha arkadaki karşılık düşüklü kavramlara bakabiliriz.
Yani. Ama nesneyi cisimle ya da fiziksel şeyle eşit olarak görmek yanlış olan şey.
Eşit olarak görmesek bile Aziz. Dedik ki, özdek değil, yani nesne tek başına özdek değil, duyusal veya doğal değil dedik. Ama özdek de olabilir. Yani o tabii. Özdek de olabilir sözü önemli orada. Şayet özdek de olabilirse, şimdi oradan buraya gelmek istiyorum. Burada ikisi de baştan sona iletişimseldir diyor.
Onun anlamı şu, çok kısa olarak. Özne kendinde nesnedir, nesne kendinde öznedir. Bu kadar. Baştan, orada belki sözcük güzel değil. Bütünüyle ya da baştan sona yani iletişimseldir dediği zaman karşıtıdır.
Cümle şeyle başlıyor ya, nesneyi en içine doğru izlemeliyiz kavramına kadar. Orada kavram bölümü onun öznel yanı.
Evet, tabii.
Öznel kavram. O diğer ilk vurguladığı şey ise, o karşında duran şey, o da onun diğer yanı. Nesnel tarafı.
Nesnel tarafında özdek de olabiliyor ama.
Tin de olabiliyor.
Tin de olabiliyor. Özdeyi hiç karıştırmadan yani düşünün önce.
Özdeyi karıştırarak, özellikle karıştırarak düşünmek istiyorum.
Tamam, özdeksel nesneler var.
Ha, özdeksel nesneler için. Burada öyle bir ayrım yapmıyor. Özdeksel nesneler var.
Genel
nesneden olmayan nesneler var diye başmıyor. Genelde nesneden konuşurken, eğer genelde nesneden söz ederken bu özdeksel nesneyi de kapsıyorsa şayet ve bunun iletişiminden bahsediyorsa o zaman diyalektik maddeciliğe düşeriz, geliriz yani. Tamamen baştan kabul etmediğimiz bir şey.
Yok, özdek de burada kavramımız olduğu sürece bizim için bir kavramsa hiçbir problem yok orada yani. Özdek de bizim için bir kavram. Özdek dediğin de fiziksel bir kavram. Şey değil o anlamda.
Ama yani doğada özdek var yani o yani evet. Sadece
doğada özdek yok.
Kavramı bizde.
Doğada özdek yok.
Belirli özdek var.
Belirli özdek var.
Kavram kavramı nesnedir diyebilir miyim?
Bir daha.
Kavram kavramı nesnedir diyebilir
miyim? Yani ben nesne olarak, kavramı da nesne olarak alabiliriz. Özenin karşısına bir nesne olarak alabiliriz. Nesne Almanca'da şey karşısında duran anlamına geliyor diye. Yani karşıma aldığım her şey nesne olur. Özenin karşısına geçen her şey nesne olacak. Çünkü özenin karşısına geçiyor ve diyalektiği bu. Yani özenin karşısında durması nesneyi özne olmadan nesne olarak kavrayamayız. Nasıl? Özne ve yüklem dil bilgisinde karşıtlar ve birbirlerini zorunlu kılan faktörler ya da momentler ise genel olarak özne, genel olarak nesne ile birlik içinde. Bu onların ikisinin de diyalektiği, ikisi de diyalektik, iletişimsel.
Öznede nesneyi, nesnede özneyi buluyoruz.
O anlamda. Daha da önemlisi, özne doğa, dışsal olgusallıkta ya da dışsal nesnellikte
Kendine bunun diğer şimdi öznenin nesne olması ya da nesneyle bir olması demek bu diyalektik onları birlik içine getiriyor ama aynı zamanda da orada tam olarak bu bağlamda bir söz ettiğe gel özne nesnede kavram ya da nesnede kendini buluyor. Yani nesnel varoluş, doğal ve tinsel nesnellik aynı zamanda kavramsal. Bu onun öznelliğini oluşturuyor. Doğal ve tinsel varoluş, isterseniz ayrı ayrı düşünün. Doğal, yani fiziksel evren dediğimiz şey, özdeksel evren, uzay ve zamandaki özdeğin biçimlenişi, bu aynı zamanda da kavramsal bir biçim taşıyor ya da yapı taşıyor.
Hepsi kavramsal.
Kavramsal öz taşıyor aynı zamanda.
Hepsi kavramsal taşıyor ama örneğin insanlardan söz ederken.
İnsan da aynı kavramsal yapıyı kendi üstünde taşıyor ve bu bilimin ya da bilginin olan ağır. Yani benim kullandığım kategoriler Kant'ın sandığı gibi yalnızca özler iseler o zaman bilgi olanaksız. Çünkü özlerin dışına çıkmıyor Kant. Kendinde şeye, gerçek varlığa ulaşmıyor. Ama gerçek varlık dediğimiz şey ya da kendinde değil, kendinde şey dediği alan Kant'ın bütün varlık alanı ve bunun bilinmesi onun kavramsal olmasını gerektiriyor. Hı hı. Eğer Kant haklıysa dış dünya, dışsal dünya kavramsal değilse yani bizim kavramlarımıza karşılık veren uygun düşen bir yapı göstermez o zaman.
Bir şey aklıma geldi. Bu bağlamda önemli bence şey nesnenin karşısındaki özne insan da değil. Çünkü insan hiç olmayabilirdi ama o nesnede özne olan şey, öznel olan kısım yani kavramsal olan yan biz olmasak da olacaktı.
Tabii yani buradaki özellik insana bağlı bir şey
değil. Bir şey değil yani oradaki kavramsal biçim benimle alakalı kavram, değil. Dolayısıyla o özne insan değil. Evet. Ya da öznellik insanla
olabilir
alakalı
de,
bir şey değil.
Bireysel bir insan olabilir.
Ama o zaman anlam ifade edilmesi olabilir belki ama bir anlamı olmayacak.
Anlam...
Semantik... tamam. Anlam dediğimiz zaman...
Anlamı tartışan insanlar olmayacaktı belki.
Anlam, yani şimdi genellikle varoluşçuların falan anlamsız dedikleri şey aslında anlamlı. Anlam semantik dediğimiz şey değil mi? Yani yabancı, yani Latincesi. Ve bir şeyin anlamsız olmasını söylemek...
Anlamsız da anlam yüklemekle anlam ilgili bir şey.
Var, anlam var ama anlam yanlış olabilir ya da uymuyor olabilir filan. Ya da
anlam dediğimiz aslında kavram değil.
Anlam yok demek, anlamsız demek değil mi? Anlamsız evet. Anlam yüklemek demek o.
Anlamsız ne anlamsız olabilir? Yani varlık anlamsız mı? Heidegger varlığın anlamını soruyor. Sanıyor ki varlığın anlamı bilinmiyor. Varlığın anlamını bilmeyen tek bir homo sapiens varsa bu dünyada onu şey yapalım, müzeye koyalım.
Varlığın anlamını mı bilmeyen?
Evet.
Hayır öyle demiyor ya. Şey demiyor mu? Gazanın kendi anlamını bilir diye.
Hayır. Varlığın anlamı sorusu felsefenin temel sorusu onun için. Yani Heidegger felsefeyi semantiğe indirgiyor. Doğal olarak kendi çünkü etimolojik bir temel de arıyor aynı
ontik zamanda. Ontik ve ontolojik olarak ayırıyor.
Belirli varlıktan gitmeye çalışıyor öyle varlığa.
Ontik ve ontolojik şey. Olarak ayırıyor. Ontolojik de kalıyor.
Onun o noktaya gelmeyelim daha önce. O semantik konuyu, semantik olanı anlamak. Yani semantik ve mantıksal, anlamsal ve mantıksal olanı karşılaştırırsak bu önemli bir konu ya. Bu, yani insanların mantığa karşı, felsefeye karşı ön yargılarını kırmak için de bunun aydınlatılması çok önemli. Felsefe ya da bilgi semantik bir sorun değil bireysel olarak. Evet. Semantiği kabul ediyoruz.
Semantik yani, insanla ilgili olan
olmadan,
bir şey.
Düşünme olmaz ve Ökides'in şeyinde bile, aksiyonlarında bile o şeyler, tanımlar, birinci yani aksiyon grubu semantiği ilgilendiriyor.
Tamam işte Heidegger onu eşik olarak kullanıyor. Orada ne yapıyorsa yapıyor, felsefeyi semantiğe indirgiyor.
İndirgiyor. Yani varlık, o yüzden varlığın anlamı sorusunu çok önemsiyor. Evet. Yani ve dediğim gibi sanıyor ki insanlar varlığın anlamını bilmiyorlar ve aslında varlığın anlamını eğer Heidegger X, Y, Z falan diye veriyorsa o zaman söyleyeceğim şey Heidegger'in varlığın anlamını bozduğu ve bilmediği olacak. Çünkü varlığın anlamı varlıktan başka bir şey olmamalı.
ve dedik varlık hiçbir belirlenimi olmayan, hiçbir içeriğe, hiçbir ilişkisi olmayan bir kategori, en yoksul kategori. Dolayısıyla anlamı için daha başka kategorilere gitmek varlığı bozmak olacak.
Oraya bile gidiyor şey. İşte, başka kategorilere gidiyor.
Evet. Yani semantik felsefenin varsaydığı ve doğru olarak kullanması gereken bir alanı, yani orada sözcüklerin anlamlarıyla ilgili bir konu ve orada sözcüklerin anlamları zaman zaman, yani felsefede eğer semantik bir problem varsa o problemi felsefi problem ya da kavramsal problem olarak görmemek de gerekir. Yani insanlar örneğin olgusallığı yanlış anlıyorsa ya da realiteyi yanlış anlıyorsa, denmek istenenden başka bir şey olarak anlıyorsa orada bir semantik problem ortaya çıkıyor. Yani o hem normal iletişimi de engelliyor hem de felsefedeki probleme yaklaşmada da ciddi bir ya da kesin bir engel olabilir. O yüzden yani felsefenin semantiği doğru bir şekilde çözmesi, kullanması gerekir ki kavramsal işlerinde, asal işlerinde çuvallamasın. Yani birisi kalkıp özdekle şeyi düşünüyorsa, örneğin çok belirli bir özdeyi düşünüyorsan,
evet,
yani bir taş parçasını ya da bir demir parçasını düşünüyorsan, aslında o mantıksal bir sorun. Yani orada bir semantik sorun değil, bir şey var. Tasarım ve kavram problemi var. Kavram yerine tasarımı düşünüyor olacak. Sokrates'in bir sözü vardı. Anayasa nedir diye soruyor birisine, öğrencilerinden birisine. Öğrenci ona Atina Anayasası'nı anlatmaya başlıyor. Sokrates, hayır anayasası diyor, ben Atina Anayasası'nı değil diyor. Anayasanın ne olduğunu öğrenmek istiyor. Yani genel olarak anayasayı.
Ama yani bu hataya Kant bile düşebiliyor. Yani o Taler örneğinde çok ciddi Kant gibi bir insan. Yani o Taler
tamam,
örneğinde
tamam, ona hep şaşırıp kalıyoruz. Kant varlığı Dasein olarak anlıyor. Ya da varlık kategorisiyle Kant'ın anladığı şey fiziksel, cisimsel, 100 lira. 100 metal lira. Yani varlık ve yokluk ilişkisini, varlıktan yokluktan varlığa geçiş konusunu şey yaparken ya da varlık bilimsel tanımlamayı incelerken o yanılgıya düşüyor, tamam. Ama şimdi nesneye dönersek, yani nesnenin hiçbir kavramın semantik kavramların ilişkisi semantik bir sorun değil ama semantik olarak düzgün durmak gerekir. Yani kavramı ne bozmak ne de değiştirmeden onun mantıksal bağlantıya sokmamız gerekir. Öyle bir şey oluyor mu? Yani birisi bana, bir öğrenci şey demişti, fenomenin görüngü olduğunu bilmiyormuş, yeni öğrenmiş. Fenomeni daha önce o sansasyon olarak düşünüyormuş. Yani bu burada yabancı bir sözcük var. O yanılgıya zemin, evet.
Fenomen bu.
Evet. Yani şimdi burada semantik bir sorun var şeyin kafasında, öğrencinin kafasında ve fenomen sözcüğünü sansasyon olarak anladığı zaman, ki sansasyonu ne anlıyorsun diye sorduğumuz zaman başka bir şeye gidecek. Orada o fenomen yerine sansasyonu aldığı zaman örneğin mantık biliminde öz ve sansasyon arasındaki bağlantı konusunda şey kalacak.
O söylediğin nokta tamamen semantik. Tamamen semantik. Hiçbir kavramsal bir şey değil.
Ama bunu şimdi Kant yapıyorsa, örneğin Kant'ın yaptığı şey semantik mi, mantıksal mı? Yani varlık yerine 100 taleri düşünmesi Kant'ın mantıksal değil mi? Ama biraz sanki semantik bir problem de var gibi görünüyor.
Aslında işte tam da sana semantik olmuyorum. Yani orada şey kaydıyla yaptığı bir noktada da
kavramı karıştırıyor yani.
Kavramı
var, belirli kavramı karıştırıyor.
Evet. Ya bazen karıştırıyor, karışık bir konu değil. Bazen semantik sorunlar çıkıyor. Onları çözmek gerekiyor. Yani yanlış bir semantikle kavramın üzerine gidilirse ya da sistemin üzerine gidilirse çok başarılı olmayacağı kesin. O yüzden semantikte düzgün olmak gerekir. Yanlış anlamlar ya da eğreti anlamlarla gitmemek gerekir. Ve onun da en kolay yolu ve en geçerli yolu bir kavramı arılığı içinde düşünmek ve onu o şekilde sisteme bağlamaya çalışmak. Yani nesne kavramını bütün tasarımlardan koparacağız. Onun için diyoruz nesne duysal, fiziksel, özdeksel ya da yani o tür cisimsel olmak zorunda değil. Olabilir.
Cisimsel işte şey. Olabilir dediğin yerde ben orada
doğru
takılıyorum.
Doğru. Yani ama
yani ne anlamda takılıyorum?
Hegel tinsel nesnelerden de söz ediyor. Bir yasada bir nesne. Ve bu insanlar arasında diyor iletişiminde, bunların iletişiminden söz ediyor. Nesneler arasındaki ilişkiye, ki mantıkta da iletişim diyor ve
Yani tinsel nesneler ve özdeksel nesneler, yani doğal nesneler.
Şimdi benim takıldığım konu zaten özellikle de tinsel nesneler değil, özdeksel nesnelerden söz ederek o bağlamda tamam. Sormak istiyorum. Çünkü o bağlamda sorduğum zaman şuradaki sorunun açıklaması, yani her ikisi de eğitişimseldir dediği vakit.
Özlemen
her ikisi de eğitişimseldir.
Karşılıklıdır.
Tamam da yani işte. nesne içinde eğitişimseldir demiş oluyor.
Evet.
Oluyor değil ya, açıkça evet. Söylüyor. Nesne içinde eğitişimseldir. Şimdi nesne içinde eğitişimsel dediği vakit, o zaman bizim ta baştan düzeltme yaptığımız maddede diyalektik diye bir şey, yani diyalektik maddecilik dediği zaman Marx'a geldik. Oysa baştan onu hatalı buluyoruz. Yani eğitişimseli diyalektiği tamamen
niye hatalı buluyoruz?
Usta olan bir şey, yani kavramlarda olan bir şey olarak düşünüyoruz.
Güzel.
Evet. Ama kavram burada nesneyle ilgili de söylüyoruz.
Nesne
o zaman yani
değil ki.
O zaman özdeksel nesnede tamam, sadece özdeksel olmadığımız koyduk o tarafa. Ama özdeksel nesnede de eğitişimsellik var.
Evet, elbette var.
O zaman işte diyalektik maddeciliğe geldik.
Diyalektik maddecilik denen şey özde...
Yani belki ilke olarak diyalektik şimdi maddecilik özdeğin... ama maddede de diyalektik var. Sonucuna geliyoruz yani.
Elbette. Elbette. Yani özdeksel diyalektik materyalizm
evet.
Denen
ona,
şey...
Ona geliyoruz o zaman.
Materyalizm, materyalizm diyalektiği bir tarafa bırakırsak bir an için...
Yani belirleyici olarak olmasa, sonuç olarak olsa bile var yani.
Şimdi özdek kavramı Hegel'in dizgesinde ya da Platon'da ya da Aristoteles'te olmayan bir şey değil.
Özde ayrı bir kategori olarak.
Evet. Hegel uzun uzun diye yazdı özdek üzerine, öz bölümünde. Özdeğin hiçbir kabahati yok.
Yok canım, tabii.
Yani özdek doğanın uzay ve zamandaki geleceği yani. Ve materyalizm denen şey Marx'tan önce de var olan bakış açısı. Özdeği gerçek varlık olarak kabul ediyor. Biricik varlık olarak kabul ediyor ve
onun o şekilde alınması yani
orada... Mesela hiloizm diye bir şey var. Hiloizm ya da her neyse. Yani Yunanca özdek sözünden geliyor. Onun anlamı şu, tinsel şeyler özdeksel olandan türerler.
Onu ilke yapmak yani ayrı özdekten, bir şey.
O başka tabii onu kabul etmiyoruz. Zaten onu baştan konuştuk da benim takıldığım nokta yani onu kabul etmezken etmiyoruz, onu bir tarafa koyduk
yani. Özdek
nesnedeki eğitişimsellik,
tamam, yani nesnedeki
diyalektiği tamam kutsal bağlamda, kavramsal bağlamda düşündüğümüz bir şeydir. Yani nesnede, yani özdeksel nesnede özellikle anlatıyoruz. Özdeksel nesnedeki eğitişimselliği
özde kavram
olduğunu
anladığımız
anda
özdeğin eğitişimi, özdeğin biçimsiz olmaması anlamına geliyor. Özdek biçimsiz olarak var olmaz. Özdek olarak özdek, yani biçimsiz özdek, karşıtından soyutlanmış özdek.
Tamam, soyut bir şey.
Soyut bir şey. Evet. Yani özdek olduğu zaman biçimli olarak var. Evet, yani evet. Belirli özdek olarak, atom evet. Olarak var, kuark olarak
evet,
var.
İnsan biçimindeki ya da özdekten söz ediyoruz.
Evet.
Sonuçta o diyalektik kardeşim.
Orada insan biçimindeki özdekten
yani insan biçiminde ederken... özdekten söz ediyorsak nesne olarak, o zaman orada da diyalektik var yani.
Tabii ki.
Beden ve ruh yani. Diyalektiği var orada. Beden ve ruh karşıtlığı var. Beden orada özdeksel olanı anlatıyor. İnsan bedeni özdeksel yani. Ve onun bütün baştan sona biçimsel olarak ruh ile birlikte duruyor. Yani insan bedeni ve ruhu arasındaki ilişki tam bir iç içe geçme. Çünkü ruh bir yerde yaşam demek ve insanın bütün hücrelerinin yaşayan hücreler olduğunu söylüyoruz. Yani
beden,
canlı diyoruz.
Beden derken de aslında o ruhu kapsadığını biz bir şekilde evet. Onu söylüyoruz. O beden
ama Descartes çok farklı galiba değil mi? Descartes'in yaptığı o ayırmak. Descartes ayrımı ayrımda var tabii. Beden ve ruh aynı zamanda ayrı kavramlar. Descartes o ikisini biraz mekanik bir yolda ilişkiye sokuyor. Yani işte şurada burada falan hipofizde bunlar ilişkiye kontak kurarlar aslında. Yani Descartes henüz yeterince derin düşünmediği için öyle geçici bir çözüm öneriyor. Spinoza'da zaten birlik kabul ediliyor ve o tözün iki yüklemi dediği şey Spinoza'nın yani
yani zanlı töz ve düşünsel töz, onlar da Descartes'in terimleri. Spinoza'da onlar zaten bir ve aynı tözün ki yüklemi. Yani bir ve aynı kendisinde. Ama Spinoza diyorduk, o yüklemleri şey yapmıyor, tözden çıkarsamıyor, töze etiket gibi yapıştırıyor. O şey değil, geçerli. O zaman özdeğin direktik taşıması, kapsaması, özdeğin iletişimsel olması, diyalektik materyalizm denen şeyle hiçbir ilgisi olmayan bir şey. Çünkü materyalizm dendiği zaman aslında materyalizm...
Yok Cengiz'in dediği şimdi, gibi yani erkeği olarak almayı doğru, saniye, doğru bulmuyorum ama özdekteki diyalektiği de açmak lazım. Yani.
Özdekteki diyalektiği açmak için özdeğin tek varlık olmaması gerekir. Şimdi materyalizm bir monizmdir dediğimiz zaman monizm denen şey, bircilik denen şey aslında yine analitik bir bakış açısının şeyi, diyelim felsefesi, eğer felsefe diyeceksek ve çoku ya da birin karşısına yatsıyan bir bakış açısı, monizm. Materyalizm bir monizmdir diyorsak, o zaman yine şey, anlak düzeyine düşüyor materyalizm. Çünkü sadece özdeğin varlığını kabul ediyor ve onun dışında, yani Spinoza'nın tözü kabul etmesi gibi materyalizm de özdeği kabul ediyor. Tek varlık olarak ya da arke olarak. Ve bir kere diyalektik değil her şeyden önce. Yani diyalektik materyalizm sözcüğün anlatımında o iki sözcükte materyalizmin önüne takılan, kuyruğuna kuyruk olarak takılan diyalektik hiçbir anlam taşımıyor. Çünkü diyalektik monizmi kabul etmeyen bir tutum. Yani diyalektik karşıların birliğini anlatan bir terim.
Ya da ayrılığını.
Niye öyle duruyorlar peki? Neden öyle duruyorlar?
Moronluklarından. Yani tek bir açıklama bulabiliyoruz. O şey yapıyor, karşılığı göremiyor. Yani monizm bircilik. Mesela Parmenides bir monist. Çünkü varlık vardır diyor, yokluk yoktur diyor. Yalnız Spinoza bir monist. Böyle tek ilke getirenler monist. Derrida örneğin, türlülük vardır diyor. O da bir monist. Çünkü özdeşliği reddediyor. Schelling onun tersini yapıyor. Özdeşlik ağır basar, özdeşlik birincidir. O da bir monist.
Karşıt olarak aslında aynı yani, şeye düştükler.
Bütün şeyler hemen hemen ön Sokratikler birer monist. Su vardır, hava vardır vesaire. Ve
karşıt uçlarda aynı hataya düşüyorlar.
Evet. Ama yine o monizm, yani Parmenides'in monizmi orada diyalektiğin ortaya çıkışını sağlıyor. Çünkü varlığı arı kavram olarak aldıkları zaman düşünce ister istemez oradaki kavram kendi olumsuzuna gidiyor. Yani bir ve çok ilişkisi elatikler durumunda Zenon'un argümanları, şimdi onları çok kısa şey yapalım. Eğer bir çok olsaydı Parmenides'in ve elatiklerin bakış açıları geçersiz olacaktı. Onlar biri çoku birden dışlıyorlar, ayıklıyorlar ve o şekilde bir sistem kurmaya çalışıyor ya da felsefe yapmaya çalışıyor. Ama birin ve çokun ilişkisine olumsuzlasalar da reddetseler de o ilişkiyi ele alıyorlar. O ilişki şey, diyalektik dediğimiz şey. Yani elatiklerde negatif bir diyalektik var diyebiliriz. Adorno'nun söylediklerinden bütünüyle ayrı bir şekilde. Çünkü onlar diyalektiği yok diyorlar, diyalektik. Gerçeklik taşımıyor diyorlar. Çünkü yalnızca varlık gerçeklik taşıyor. Yalnızca varlık var. Diyalektik de bütün o çoklulukla birlikte fenomen dünyası olarak görülüp gerçeklikten soyutlanıyor ve bir yana atılıyor.
Diyalektiği ortaya koyup reddediyorlar.
Evet. Yani elatiklerin başarısı o. Diyalektiği görüyorlar ve reddediyorlar. Kant da diyalektiği, karşıtlığı görüyor. Uzay sonludur. Uzay antinomileri Kant'ın şey... Karşıtlığın görülmesi, yani geçen hafta senin durumunda işte tartıştık, varlığın dolaylılığının ve dolaysızlığın karşıtlığı. İnsan usu karşıtlığı görebiliyor. Kurgulus, o karşıtların ikisinin birden doğrulanmasını yapıyor. O herkes, onu herkes yapmayı istemiyor. Yani felsefenin güçlüğü burada yatıyor. Çelişkiyi görmek çok kolay. Ve o yüzden diyalektik böyle sakız gibi bütün bilgisizlerin diline düşüyor. Materyalizmin başına da eklenmiş düşüncesi bir şekilde. Materyalizm kendisi monizm. Yani monizm diyalektiği reddeden bir bakış açısı ya da tutum ve onun başına diyalektiği takmak o konudaki bilgisizliğin derinliğini gösteriyor. monizmin başına dualizm takma şey. Aslında bu diyalektik dualizmi gerektiriyor. Ayrımı gerektiriyor. İki terimi gerektiriyor ve bu yani insan yanılgısının derinliğini ölçmek şey değil. Çok kolay bir şey değil. Ve sanıyorlar ki insanlar birisinin adı Marx olursa o deha olmak zorundadır.
Marx derseniz diyalektik de düşünürsünüz. Marx dediniz mi diyalektik düşünürsünüz. Materyalizmi de düşünürsünüz. O zaman ekleyin birbirine. Materyalist diyalektiği olsun bir şey.
Karşıtlığı koymak
yani
diyalektik.
Yani öyle bir şey.
Evet, karşıtı görmek şey.
Aslına bakarsan yani zor Hegel, değil. Hegel'in, Hegel'le yaptığımız çalışmalarda bir derste şey demiştim ki zaten notlar da var. İdealar için. Kavram ve realitenin birliği diye
evet.
Konuşmuştuk. Kavram ve realitenin birliği.
İkisinin birliği.
Evet.
Aynı zamanda.
Zaten kavram ve realitenin birliği olmalı ki burada nesne ve öznedeki şeyi eğitişimden söz ederken tutarlı bir bağlantıya girelim.
Evet.
Değil mi? Aksi takdirde açmaza gireriz.
Evet.
Tabii yani o yani eğitimsel olması ideanın o iki faktörü kapsamasıyla ilgili. Biraz değişik bir yoldan yaklaştı ama.
Evet. Özdeki olarak daha önce
düşündüğüm bana onu çağrıştırdı şey... da yani yoksa nesnede çünkü ilk başta nesnede eğitimi kabul etmeyecektik. Etmeyeceğiz diye öyle bir yanılgıya düştüm ben. Niçin? Yani tamamen ussal ve kavramsal bağlamda olmalıdır diye düşündüğüm için düştüm.
Evet.
Ama şimdi burada nesnede de eğitimsel var dediği zaman o tamamlanıyor o şey birbirine. Yani.
Kavram
ve realitenin birliğiyle nesne ve öznedeki eğitimsellik birbiriyle bağlanıyor yani.
Yani şu özne kavrama karşı şimdi geldi.
Ama tabii orada o parantezi de yine açmak lazım. Cengiz'in dediği gibi belirleyici olan arke değil yani.
Ya bu ikisinin birliği.
Fakat burada şey var. Yani daha önce bizim özdeki olarak özdek. Yani özdeki özdeki olarak o da nesnemize karşılık düşen şeyle burada nesne olarak fark var, bir fark.
Degülasyon onu... ne farkı?
Yani özdeğimiz tam olarak nesne olarak kavram, nesnenin bütünlüğü olarak alabilir miyiz? Özdek olarak özdeği. Kendi şeyi.
Kavram mı? Evet, yani bir kavramlar birer nesne olur mu? Olabilir. Yani tek tek. Konu almak, öznenin karşısına almak demek. Kavram.
O anlamda tamam.
Ama gerçek anlamda bir kavramın nesne demek nesne, doğru değil.
Özdek tam bir nesneye karşı, nesne dediğimiz şeye karşılık düşen şey değil çünkü
değil.
Orada henüz kavramı tam olarak kendinde şey yapmıyor.
Evet. Yani özdek olarak özdek
ayrıcı değil. Bir şey, önemli bir nokta. Nesneyi ayıran temel şey o. Daha önceki nesne vesaire varlıktan başlayarak gelen o şey içinde.
Şimdi şey o senin okuduğun bölümde nesne Tanrı'yı nesne olarak görmekten söz ediyor. Bu biraz kapalı bir nokta çünkü burada Romalılardan söz ediyor o paragrafta.
Evet, evet.
Ama aynı zamanda Tanrı'yı nesne olarak görmek orada
o
bir başka terim.
Putperestleri mi kastediyor acaba?
Yani saltık olarak alıyorsa orada şeyleri
tek nesne
almış olabilir.
Bir saniye. Burada bir korku şeyi de var. Köleci korkma, köleci boyun eğme falan da var.
Evet,
yani mitolojide köleci boyun eğme yok. Çünkü tanrılar şey, insanlardan çok uzak değiller ve çok güçlü de değiller. Ve yani tanrıların insanları korkutma gibi bir amaçları da yok. Korku aslında din kavramında da yok korku. Yani şeyin de Tanrı'nın da korkutucu olmaması gerekir. Çünkü Tanrı şey, evet insanları seven bir varlık ve insanlar arasında sevgi ilişkisini temsil eden bir kavram. Bu korku
cehennem fikri o zaman yeterli, çok uygun değil yani.
Zaten değil hayır. Zaten,
din kavramına uygun değil. Yani
zaten şurayı okursak...
Ya o zaman İsa'yı da yüceltmeye gerek yok. İsa'dan çıkıyor galiba cehennem falan.
Niye Hades var şeyde Yunan mitolojisinde? Yani Hades cehennemle eşit değil ama tabii Korkutucu dinler Yahudilikten söz ediyor burada.
Şurada Aziz dikkat edersen şurada diyor ki
Türk Yahudisi.
Okuyayım mı şurayı?
Evet oku. Yani,
Türk burası. İnsanların esenliğe kavuşmaları tümünün kutsanması bu onların Tanrı ile birliklerinin birliklerinin bilincine varmaları ve Tanrı'nın onlar için saf bir nesne olmaya ve böylece özellikle Romalıların dinsel bilincinde olduğu gibi korku ve yılgı nesnesi olmaya son vermesi yoluyla olur.
Evet, burada enteresan. Romalılar
son vermesi yoluyla olur diyor. Yani bir korku nesnesi değil diyor Tanrı.
Evet.
Tüm insanlığın esenliğe kavuşmaları diye başlayan cümlede Tanrı'nın onlar için salt bir nesne olmaya ve böylece özellikle Romalıların dinsel bilincinde olduğu gibi bir korku ve yılgı nesnesi olmaya son vermesi yoluyla olur.
Şimdi burada Romalıların dini korku dinidir mi demek istiyor? Yoksa Romalıların yaptığı gibi Tanrı'ya bir korku nesnesi olmaktan çıkarın mı demek istiyor? Bu biraz belirsiz kalıyor.
Çıkarın.
Şimdi Roma, Roma mitolojisinde Tanrı'nın, yani mitolojik Tanrı'ların bir korku nesnesi.
Hayır, zaten devamında öte yandan Hristiyan dininde Tanrı sevgi, yani, sevgi olarak da bilinir. Çünkü onunla bir olduğu oğlunda diyor. Evet. Tanrı'nın oğlu ya İsa. Oğlunda kendisi insanlara bireysel bir insan olarak bildirerek onlara kefaret etmiştir diyor. Yani oraya da bağlamış Hristiyanlığın işte o teslis
yani
şeyi var ya.
Evet. Şimdi o zaman dindeki pozitif öğeler, yani mitolojide de şey var, tanrılardan korku diye bir şey var. Çünkü bir tanrı bir insanla uğraşıyor olabilir, onu korkutabilir ve
tanrılar çakıyor ya
her şeye rağmen insandan güçlü. Evet, ama dereceli bir şey var, korku faktörü var. Yani Yahudilikte olduğu gibi ya da İslam'da olduğu gibi ya da Hristiyanlıkta olduğu gibi pozitif yanlarında. Böyle terörist, korkutucu, insana düşman bir tanrı. Çünkü korku nefreti gerektiren bir şey ve insan ve Tanrı arasındaki ilişkinin nefret olması din kavramına aykırı.
Aksine sevgi bağlamında diyor burada ama.
Nefret değil de korku.
Devam ediyor. Sevgiyle bağlıyor. Diyor.
Korku ve nefret.
Zaten kurban Tanrı'ya kurban verir diyor zaten. Ama eğer
niye korkacaksın?
Korkulmasa kurbana gerek olmuyor.
Sonuçta kadar sen yakamışına korkarsın. Yakabilecek olan bir şey.
Kurban olayı, adak olayı şeyle ilgili, daha çok Tanrı'lara rüşvet vermekle ilgili. Yani ödül için
çok ilkel bir şey.
Kurban amaçlı tek Tanrı dinlerden çok önce var lan. Oradan yansımış bir şey o.
Ben fakat şeyin, ben bir şey değil, bu toplum ve tarih değil. Oradan sürekli neler geliyor. Mesela kurbanın kökenleri, bu kadar uzun için hepsini okuyamıyorum. Sümerlerde, Akatlarda hepsinde var mı? Yani tabii mitolojide de var mı? Hani, yani tek tanrılı dinlerden çok daha önce var.
Yani mitolojide zaten Hristiyanlığa ve İslam'a ve Yahudiliğe o mitolojik içerik hemen hemen olduğu gibi giriyor. Çünkü halkları o dine, tek tanrılı dinlere çekmenin yolu onların anladıkları şey, tasarımları, onları da getirmek oluyor. Ama yine de dinlerde o duysallıktan, fizikselikten arınma eğilimi var. Mesela İslam duysal imgeyi yasaklıyor. Yani onun, çünkü tapıyorlar, onu şey diye düşünüyorlar, canlı diye düşünüyorlar. İsa da, Musa da aynı şeyi yapıyor. Ama Hristiyanlık şeyden, o duysal ıvır zıvırdan arınmış falan değil. Yani Hristiyanlığın en iyi biçimi de onlar arınmış değil. Protestanlık o arınma sürecini şey yapıyor, işletiyor ve sonuna kadar götürdüğü zaman deizme varıyor. Deizm Tanrı'yı soyut olarak görüyor ve üçlülüğü de reddediyor deizm. Hegel ona bu Asköbe'de bir iki yerde aydınlanmanın Tanrısı olarak söz ediyor. Yani yalnızca Tanrı, yalnızca adı var. Oğlu yok, kutsal tin de yok ama yalnızca Tanrı var. O şey, İslam'ın Tanrısı'na ve Yahudilerin Tanrısı'na daha çok benziyor. Çünkü orada da bir şey yok. Tanrı'nın oğlu yok. Kutsal tine karşılık düşen halk kitlesi var. Yani Yahudilikte de var, şeyde de var. Yahudilikte Tanrı var, Yehova, Musa ve halk var. Yani bir tür üçlü var ama bu üçlü kutsal değil. Çünkü Musa şey değil, Tanrı'nın oğlu değil. Tanrı'nın oğlu olmadığı zaman halkıyla Tanrı, halkla Tanrı, insanla Tanrı arasında aracılık yapamıyor aslında. Tam anlamıyla aracılık yapamıyor. Yani kavramsal olarak aracılık yapamıyor ve aracılık yapması için şey olması gerekir. İki doğayı da taşıyor olması gerekir.
Evet, hem tanrısal hem
kurgul olması gerekir. Tinsel yani İsa gibi gerekir. Hem şimdi Tanrı soyut logos'a karşılık düşüyor. Şey değil, fiziksel bir yanı yok. O iki doğayı da taşıyor. Hem fiziksel hem tinsel. Ve o şekilde insanlık ve Tanrı arasında kurgul bir şey, köprü kuruluyor. Yani Hegel onun öyle olmasında diretiyor. Üçlülük şey değil diyor, yanlış değil diyor, gereksiz değil diyor din açısından. Çünkü doğal bilinç Tanrı ile birliğini ancak insanın da tanrısal doğası olması yoluyla kurabilir ve anlayabilir.
Ama şöyle bir şey var.
İslam da onu tasavvufla yapıyor. Büyük ölçüde tasavvufçuların da çok ciddi yaptıkları şey o. Mevlana'sından evet. Yunus'una
yani varınca. Yani İslam insanın tanrısal doğasını yatsıdığı için teslimiyet, teslimiyet yönüne dönüyor ve insanı Tanrı karşısında ikinci sırada görüyor. Dolayısıyla bir eşitlik yok. O yüzden korkular falan gerekiyor.
Burada yalnız işte sevgi
yani şeyi çıkarsayabilir miyiz?
Yani Tanrı'nın oğlu meselesini sevgiyle bağlamış.
Peki.
Öyle evet, bir bağlantı yapmış yani. Evet, o korku nesnesi olmaktan çıkartıp bir sevgi nesnesi
peki,
haline getirmiş.
Tanrı'nın karşısında insan teslim olursa o zaman cehennem, korku gibi faktörler çıkarsanabilir mi o ilişkinin o karakterinden?
Şey
yani, lüzumsuz kalır.
Teslim olan
korku
insanlar sanıyorlar ki teslim olmak gönüllü olarak yapıldığında problem yok.
Ama yani bir şey teslim olduğunda onu sorgulamazsınız değil mi?
Sorgulamadığın için problem yaşamıyorsun. Tabii, ama yani, ya sorgularsan?
Ama zaten teslimiyet yani sorgulayarak.
Kavramıyla
ters. Bunlar sorgulamamak üzerine dayanıyor. Yani tabii. Herhangi bir en ufak bir sorgulamada sistem.
İşte Mutezile döneminde öyleymiş.
O şeye geçiyor işte, Yahudilikten Hristiyanlığa geçiyor. Yani insanın Tanrı'yla eşitsizliği, Yahudiliğin karakteri o. Orada dediğin sorgulama yapılıyor ve çıkarsanlar şey, insanın Tanrı'yla bir olduğu. Sistem çöküyor ama çöken Yahudilik sistemi ve bir sistemin çökmesi, öteki sistemin doğması için zorunlu, öyle düşünebiliriz. Yani insanın Tanrı'yla eşitlenmesi o zaman korkuyu kaldırıyor.
Orada kurgu karakteri taşıyan İsa ise Tanrı'dan daha yukarıda bir yerde durması gerekmiyor mu?
Daha somut bir yerde durması gerekiyor. Yukarıda.
Üçüncü adım daha ileriki bir şey gibi yani o şeyde.
O nereden aldığına bağlı. Logos.
Yeni bir yorum getirdim.
Şeyinde.
Daha yukarıda derken nasıl?
Kurgul olan oysa daha
yukarıda.
Yani kutsal ruh ve babadan.
Aslında daha en yukarıda olan tin. Kutsal tin denen şey. En yukarıda olan şey.
Baba işte o. Baba.
Hayır, baba farklı. Baba Tanrı.
Baba birinci faktör.
Ama İsa babanın iki krallığına tavsiye ediyor.
Evet.
Yani o diyor ki
evet.
Tanrı'nın krallığını isteyin.
Evet. Ama tin olarak isteyin. Yani sonlu varlıklar olarak isteyin.
Kutsal ruh dediği tin değil mi? Baba evet. Kutsal ruh da kutsal ruh evet. Tin. En yüksekte o.
Ama o tin şöyle düşünülebilir. Kilise. Yani törenlik evet. Olarak düşündüğümüz zaman olan, dünya bütün insanlığı, insanlığı temsil ediyor. O insanlık o şeyde, o ilişki içinde yani Tanrı'yı ve oğlu birlikte düşündüğümüz zaman ve oğlun hem Tanrı'yla hem de toplulukla ilişkisini düşündüğümüz zaman o eğer ikisini kapsıyorsa, yani kutsal tin ikisini de kapsıyorsa, o zaman kutsal tin törenlik olarak düşündüğünde o zaman sevgi birliği olmak zorunda.
Olmak zorunda.
Zaten yeni ahitte de o dünyayı ve sizleri o kadar sevdi ki baba biricik oğlunu aranızda gönderdi şeklinde geçiyor.
Evet yani birinci momentte
zaten o sevgi bağına burada değiniyor zaten. Yani sevgiyle bağlıyor olayı. Yani korkudan şimdi, çıkartıp
bütün bunlar
felsefe değil. Sevgi nesnesi.
Bütün bunlar felsefe değil. Tasarımlar, korkular var, cennetler var, işte cezalandırma, ödüllendirme filan. Yani ama din denen fenomen bu.
Cenneti gösteremezsin sen.
Hayır.
Bir şey diyemiyorsun.
Tasarımlar diyoruz yani. Hatta imgelemler diyoruz ya da imgeler diyoruz. Ama o din fenomeninin kavramsal bir yapısı var ve tarih, dünya tarihinde o dinsel bilinç ya da din, o kavram kendini realitede geliştiriyor. Yani din kavramı ve realitesi arasındaki ilişki tarihsel süreçte o realitenin kavrama yaklaşması olarak görülüyor. Yani 10 yıllık bir tarih var ve çok fazla da şey yok, dinsel türlülük yok, bir mitoloji var. Ondan sonra oradan tek tanrılı dinlere geç, aşamalı geçiş var. Yani Yahudilik bir tür şey, aşamalı geçiş, ara geçiş gibi görünüyor.
Şey söyleyecektim, bu nesnellik kurgul mantığın, kurgul yöntemin gerçekliği olabilir mi?
Yani, hangi nesnellik?
Nesnellik, genelde nesnellik. Yani kurgul yöntemde bir şey anlatıyorsanız nesnelleşmesi gerekir. Nesnellik onda doğrulaması olur.
Şimdi tamamlayamadım sorunu. Nesnellik kategorisi daha evet, işin sonu değil. Evet. Yani burada mantıkta öznellikten nesnelliğe geçiş yapıyor eğer, değil mi? Öznellikte kavram, yargı ve tasım vardı. Onları
geçtik.
Yani aralarındaki bağıntıları gördük ve öznellik tamamlandığı zaman öznelliğin ortadan kalkması, nesnelliğe geçişi getirmesi gereken şey.
Nesnellik de ikinci bir adım. Öznellik moment olarak aldı ama henüz şey sağlanmadı. Ama birlik sağlanmadı.
Bir şeyin yani nesnel olması,
onu nesnel daha farklı bir
demek,
şey.
Nesnel olması demek, onun kurgul mantık, kurgusal mantığının ortaya çıkması demek. Yani bir şey yöntemin sonucunda evet, bir şey çıkartıyoruz ortaya. O nesne değil mi?
Şimdi şöyle desem ben sana, sen fiziğe meraklısın. Galaksi ortaya çıktığı zaman, galaksinin ortaya çıkması, galaksinin kavramsal potansiyelinin realize olması. Evet. Yani galaksi nesnelleşiyor. Evet. Bir olanak olmaktan çıkıyor.
Çıkıyor.
Çünkü o fiziksel durumun, yalın evrenin başlangıcı diyelim ya da şey, yani bizim galaksimizin en azından Samanyolu'nun başlangıcında henüz ayrışmış gezegenlere, evet, bir yaşam biçimlerine
plazma
falan ulaşmış.
Evet.
Evet. Ama o plazma durumundayken bütün o son ürün bir olanak olarak orada duruyor ve doğa yasalarından başka hiçbir faktör yok o süreci belirleyen ve doğa yasaları güneşlerin oluşmasını, gezegenlerin tamam, ve organik yaşamın vesaire.
Tamam işte orada galaksi oluştuğu anda, galaksi oluştuğu
bu nesnelleşme.
Anda, nesnelleşme. Siz onu anlatıyorsunuz ya, işte olgusallık onun içindedir, işte diyalektik dolayısıyla varlık yokluk
olarak yani
dediğiniz anda o nesnelleştiğinde onu doğrulamış oluyorsunuz. Evet. Yani önce gelen
tamam,
kurguyu doğrulamış oluyorsunuz.
Yani önce kavram olan,
yani özel, nesnelleşmiyorsa bu olan, yanlış olacak.
Tabii. Onu yani o şeyde mesela, o olanakta ya da o öznel durumda
olan, kendinde olanın kendi şey, için olması.
Evet, kendinde olan durumda, potansiyel durumda, plazmada şey yok. Diyelim boynuzlu atlar yok.
Evet, biz anlattık geldik, plazmayı anlattık da galaksi yok. Ama galaksi eğer oluşmuyorsa anlattıklarımız doğru değil.
Evet.
Onu söyle.
Bir tür şey, test gibi bir şey, aha, diyorsun.
Onu diyorum. Evet. Sağ ol. Yani sağlama yapılır ya hesaplarda en sonunda.
Evet. Orada o testi yani şey de diyebilirsin. Hegel'in formülü aynı şeyi anlatıyor. Ustal olan edimselleşir.
Evet.
Yani edimselleşme bir olanaktan
tamam, işte anlatımda da anlatımın yoğunluğunu da pekiştiriyor.
Tabii yanlış bir plan yaparsan bir
o zaman nesnelleşmeyecek işte.
Uzay gemisinin planını yanlış yaparsan o patlar. Gitmez yani. Onun da bizim yaptığımız herhangi bir nesnelleştirme değil. Yani felsefe yapmak, yani şimdi bir
kendiliğinden oluyor zaten.
İdeoloji, ideoloji bir şeye plan yapıyor, bir olanak hazırlıyor, bir program hazırlıyor ve onu realize etmeye çalışıyor.
Ama o da bir tasarım işte.
Ve yanlış yaptığı zaman başaramıyor. Yıkılıyor şeyler. Planlar realiteye uymuyorlar. Platon'un ideal devleti de şey değildi. İrrasyoneldi yani. İnsana uygun değildi. Hatta insana yakışır değildi. Çünkü köleliği vesaire kapsıyordu. Ve tabii ki realize olmadı. Yani realize...
İşte nesnelleşmedi çünkü yanlıştı.
Evet.
Anlatımı, kurgusu yanlıştı.
Mantıksızdı.
Uslu şeydi.
Yanlıştı.
Onun için nesnelleşmedi.
Yani kavram
doğru değil, demedik o devlete, biz doğru demedik.
Evet.
Köle olduğu için. Evet. Orada bir şeyler yanlış anlatıldı. Neticede ders bitti. Sonuca gelindi.
Çünkü insan kavramı köleliği dışlıyor.
Evet.
Yani kölelik henüz insan kavramına ulaşmamış toplumların...
Bir zamanlar doğal idiyse de şu anda dışlanıyor. Evet. Çünkü değil.
Yani insanların köleliğin yanlış olduğunu anlamaları...
Ülkeşen miydi?
Zamanı gerekti.
Platon'un metinlerinde kölelik yani kalıcı ve esas bir şey olarak
kabul ediyor. Evet. Yani ortak ülke. Kadınlar ortak. Şimdi Platon'un devletinde kadınlar ortak.
Ordu olarak kabul ediyor.
Bütün kadınlar şey. O erkeklerin de ortak olması lazım.
Thomas Mann'ın Ütopya'sında da kölelik var. Okudunuz mu Ütopya'yı? Okumuş musunuz? Evet. Yani kölelere altın zincir vuruyorlar. Altını sadece kölelerde kullanıyor.
Evet.
Kimse altın kullanmıyor. Bir tek köle kullanıyor.
O yüzden yani ıs dışı bir tasar şey yapmıyor, realize olmuyor. Şimdi o zaman nesnellik, nesnelliğe dönersek, nesnellik, özneden nesneye geçtik. Burada şeyde büyük mantıkta, bu ayrıca küçük mantıkta Hegel özellikten nesnelliğe geçişin ya da nesnenin, yani şimdi hani tasımdan nesneye geçiyoruz ya, o geçiş tuhaf bir geçiş gibi görünüyor falan dedi. Onun tuhaf olmadığını göstermek için epeyce uğraşıyor. Ve o Tanrı'nın varoluşu için tanıtlara dönmesi. Bu hemen nesnelliğin başında sayfa 538. Kavramın ve belirli var. Yani burada Kant'tan da söz ediyor. Yani şurada güzel bir sözü var. 539'da eğer bir felsefecilik varlık durumunda kendini duyuların üzerine yükseltemiyorsa diyor. Bu Kant'ı hedefliyor. Yani Kant varlık durumunda kendini 100 talerin üstüne yükseltemiyor. Varlıktan onu anlıyor. Yani ve varlık soyut bir kategori ve Heidegger'in de anlamını bilemediği o kategori. Kant ona 100 taler diye bakıyor. Ve kavram durumunda da salt soyut düşünceyi terk etmeyi başaramaz. Burası zorluk çıkaran yanı cümlenin, ama soyut düşünce dediği anlak. Yani tek yanlı momente takılıp kalmak. Bu düşünce varlık ile karşılık içinde durur diyor. Şimdi bu arka sayfalarda, yani nesnellik bölümünün başında, yani onlar dolaşsızlığın biçimleri var. Ona kısaca bakarsak, varlık alanında dolaşsızlık varlığın kendisi ve belirli varlıktır. Belirli varlık dolaşsız değil, biliyoruz. Oluş sürecinin sonucu, yani oluş sürecinin kendini ortadan kaldırmasıyla dolaylı. O yüzden yine de belirli dolaşsızlık diyeceğiz ona, diyebiliriz. Yani burada geçen hafta konuştuğumuz şey vardı. Dolaşsız ve dolaylı ilişkisi. Dolaylının da dolaşsız olarak görülmesi anlak için çocuk oyunu. Yani her şeyi dolaşsız olarak görebilirsin. Dasein. Belirli varlık.
Kendi de şey.
Kendi de şey gibi görebilirsin. Ama değil. Yani bu dolaşsız görülebilir. Olanakla. Yani
bir şey moment olduğunda o zaten hem dolaylı hem dolaşsız olan değil mi? Moment demek bir anlamda bunu koymak demek değil mi?
Moment demek ideal demek ve dolaylı ortadan kaldırılmış olması ve dolaylı olması dolaylı demek. Sonu idealdir. Önermesi idealizmi oluşturuyor.
Sözde varlık bilimsel niye diyor burada?
Ya da varlık bilimsel denilen diyeceğiz. O sözde kötü anlamda kullanılmıyor. Yani o galiba Türkçe'de yani başka
sözde,
yolumuz yok.
Sözde, konuşmada.
Ne var Türkçe'de bunun şey, eski Türkçe'de ne?
Ne? Pardon.
Şu da sözde varlık sok bilimsel olmuş diyor da onu küçümsemiyor yani şey diyor. Aslında onu varlık bilimsel denilen demek.
Söylendiği gibi. Bahsi geçer.
Sen başka bir anlatım vardı.
So-called.
Bir yani so-called ontological argument diyor örneğin İngiliz.
Ontolojik argüman.
Ontolojik denilen argüman. O güzel olmuyor hiçbir şeyde.
Almancası da mı böyle bunun özü?
Evet. So-genante. O şey değil. Sözde onu yerleştirebiliriz bilmiyorum. Yani sözdeyi mutlaka şey olarak almayalım. Kötü negatif olarak almayalım.
İşte alay edici, küçümseyici falan gibi geliyor ama öyle değil.
İngilizce'de niye?
Bahsi geçer.
İngilizce'de so-called ve Almanca'da so-genante. Niye bunlar hem olumlu hem olumsuz iki anlam niye taşıyor? Yani okuyucu ona nerede ironik olarak ya da alaycı olarak kullanılıyor, nerede ciddi olarak kullanılıyor ayırabiliyor.
Bizim Türklüğümüzden kaynaklanmasın mı?
Sözde dediğimiz zaman söz küçümseniyor.
Küçümseniyor, alay, ironik, tam
ironik. Ama İngilizce'de de sözde değil, yani denilen diyor. Böyle denilen.
Mesela sözde Ermeni katliamı, sözde işte...
Evet, yani içeriği olmayan,
sözde kalan, gerçekliği olmayan anlamında evet. Oradaki söz
ama değil. Ama kabaca asılsız.
O olumsuz anlamda evet. Kullanılıyor.
Söz, söz şey...
Sadece sözde evet. Söylenmiş ama gerçeği olmayan.
Ya bu ontolojik argüman, ontolojik ıslan, varlık bilimsel ıslanlama, varlıksal, ontiş diyor, o Heidegger'in sözcüğü, varlıkla ilgili, varlık bilimsel değil.
Osmanlıca
bir
şey var o değil
mi? Onu ben ontik, yazdım.
Ontik tüm varlıklar, ontolojik tek varlık demek değil mi Heidegger'de?
Ontolojik varlıklar.
Ontolojik tabii, 2 saat olur. Yani.
Evet.
Ontik bütün varlıklar.
Yani
fenomenleri
ama ontolojik ontolojik tenek eşit tek varlık.
Evet yani o terimi Heidegger'den başka da kimse kullanmıyor çünkü bir şey değil. Çok varlıksal.
Ben Heidegger'den borç
alıyorum. Mesela ontik ontolojik kullanımı da var.
Var işte Heidegger'le başladı ve şey yani o da irrasyonel, nesnelleşmeyecek bir şey. Çünkü varlıksal demek varlık bilimsel varlık bilimsel dendiği zaman varlıkla ilgili olan anlatılıyor zaten. Yani ontolojik aslında ontik olanı anlatıyor. Yani varlıkla ilgili. Logik, logik silmek. Yani ben ereksel ya da erek bilimsel diyebilirim. Ama erek bilimseli erekselin yerine kullanabilirim. Şimdi İngilizler kullanamıyorlar. Telos Yunanca'dan geldiği için oraya ereksel demek için logical diye eklenti yapmak zorunda. Teleological, ontological. Ama Türkçe'de biz ereksel diyebiliriz ya da...
İşte sel bağlantısı var.
Evet. Tabii. Orada İngilizce, yabancı...
Ereğe ait yani.
İngilizce her yabancı, yani Yunanca ve Latince sözcükleri her durumda istediği gerekli eklentiyi yapamıyor. Her dilin kısıtlamaları var.
Tabii ki.
Dolayısıyla ontolojik dediğimiz zaman zaten varlıkla ilgili olanı anlıyoruz. Ve Heidegger'in ontiş diye bir tane daha böyle ikinci bir varlık yaratması anlamsız. Ama
ontiş varlıklar diyor, tüm varlıklar.
Tabii onları şeyden ayırdığı için zayen dedi onlara. Yani onları var olan şeyler diye çevirdim ben. Onları Dasein'den ve Sein'den ayırdığı için, çünkü Dasein de insan olarak, o da yapay, Heidegger...
O da nasıl o Dasein, nasıl insan olarak? Evet. Kafam karışıyor o kavramlarla.
Yok yok o yani insan olarak alması onu tarif ederken kolay değil.
Mantığı yok. Mantığı yok ama Heidegger'in mantıkla bir işi yok. Kavramla bir işi yok. Mantık kavramın işi. Heidegger kavramı, logosu kavram olarak tanımadığı için o etimolojik tanımlara başlamak zorunda. Yani örneğin şeyi de ayırıyor.
Fenomen varlığın kibit eriyor, varlığın kibit yiyor şey.
Dasein orada olan varlık diyor ve o notlarda ben yazdım orada. Yani onları kolayca bulabilirsiniz.
Orada var.
Sitede şey var. Heidegger çözümemesine bakarsanız orada yani ontiş nedir, ontoloji nedir, Dasein'i niye ayırıyor Sein'den, hangi yani ayırdığını biliyor, söylüyor çünkü. Dasein insandır diyor ama niye o dağın işlevi nedir orada onu da açıkça bir yer belirtiyor. Şimdi onları belirtmek zorunda çünkü hepsi a posteriori yani hiçbiri mantıksal değil. Dasein'i insan diye almasının en küçük, en küçük bir mantığı yok kendinde. Ama Heidegger mantıkla ilgilenmediği için yine de mantıkla ilgilenmek zorunda her şeye rağmen. Çünkü az çok tutarlı olması gerekir. Tutarlılık en azından en kaba anlamda mantık demektir. O yüzden biraz açıklamalar yapıp biz bir tür sistem kurmaya çalışıyor yine de.
Varlığın anlamı için o kadar zorluyor, sağını solunu kurcalıyor ama mesela orada o Dasein'i niçin insan olarak alıyor, onun en ufak bir çıkarsamasını
diye. Çıkarsama yok ama bir gerekçe gösteriyor ona. Diyor, Dasein insan. Yok, direkt olarak insan olarak kabul ediyor. Tabii. Şeye bak, çözümlemelere bak, yerini göreceksin. Benim çözümlemelerime bak. Dasein maddesine bak. Orada şeyini göreceksin. Hem Heidegger'in Alman hem metni veriyorum tabii. Yani o, onun için o şeye bak. O çok geniş bir şey.
Dosya. Hiç
yani o çalışmayı ben bu tür problemleri çözmek için şey yaptım. Dasein nedir? Dasein ilişkisi nedir? Ontiş
nedir? O Heidegger bölümünde.
Heidegger çözümlemeler, sözcükler.
Belirli varlığı ikisi birden kullanıyorsun galiba şeyde değil mi? Hem Dasein hem belirli varlığı kullanıyorsun.
Ben belirli varlığı...
İki ayrı anlamda mı bir şey?
Oradaki var. Varlık dedim.
Oradaki varlık.
İngilizce çevirisinde Dasein Almanca korunmuş. Yani their being falan yapmamışlar. Dasein olduğu gibi korunmuşlar. Olabilir. Ben şey yaptım. oradaki varlık dedim. O ki'yi atıyor bazıları. Orada varlık. Orada varlık olduğu zaman da şey var. Orada ilgeç ve at tamlaması gibi garip bir şey ortaya çıkıyor. Orada şey pardon belirteç değil mi? Zarf yani.
Evet,
yani şimdi varlık. Orada sözcüğünün şimdiden bir farkı yok. Dünden bir farkı yok. İşte gramatik işlev açısından. Oradaki olduğu zaman o sıfat oluyor. Yani sarı gibi, yeşil gibi. O ki o sözcü sıfat yapıyor ve o zaman o anlam ama orada varlık, dün varlık, dünya varlık, dünyada varlık.
Dünya içinde.
Evet.
Onlardan biri.
Evet. Yani bilmiyorum pasajlar ya da daha kısa yazılar çevrilmiş olabilir.
Varlık ve zamanı başka bir yayın evi.